Ayrım 27 Yırtıcı Kuş Wilbur Smith Sayfa 333 Sir Francis'i ertesi sabah zindandan çıkardıkları zaman Hope'la Doktor Sarsedye'nin iki yanına geçtiler. İkisi de çok endişeliydi. Çünkü aralarında yatan kemikleri kırılmış mahkumda bir hayat belirtisi görülmüyordu. Hal Barnard'ın kırbacına meydan okuyarak surlardan aşağıya haykırdığı zaman da Sir Francis başını kaldırmadı. Kaptanı merdivenden aşağıya indirdiler. Yavaş can çoktan gelmiş mahkumu bekliyordu. Ama birkaç dakika sonra üçü yeniden güneşe çıktılar. Sağır, Hop ve Yavaş Can. Orada durup bir süre alçak seslerle konuştular. Sonra validin dairesine doğru giderek merdivenden çıktılar. Van de Velde vitray geçirilmiş pencerenin önünde durmuş, kıyıdan biraz uzakta demirlemiş olan gemiye bakıyordu. Bir akşam önce geç saatte şirketin bir kalyonu daha masa körfezine girmişti. Vali geminin kaptanının gelip ona saygılarını sunmasını, erzak ve kumanyayla ilgili emrini almasını bekliyordu. Üç adam teker teker salona girdiklerinde vali pencereden sabırsızca onlara doğru döndü.
''Ya hop!'' vali en hoşlandığı kurbanına baktı. ''Bir kere olsun emirlerimi hatırladın öyle mi? Resmi celladı onunla konuşmam için getirdin.''
Yavaş Can'a döndü.
''Şimdi korsan sana hazineyi nereye sakladığını söyledi mi? Hadi konuş be adam.''
Yavaş Can usulca ''Mahkumun üzerinde dikkatle çalıştım.'' derken yüzünün ifadesi hiç değişmedi. ''Ona işe yaramasını engelleyecek kadar zarar vermekten kaçındım. Ama işin sonuna geliyorum. Mahkum yakında sesimi duyamayacak. Onu ikna etmem de mümkün olmayacak.''
''Yani başarısız mı oldun?''
Van de Velde'nin sesi öfkesinden titriyordu. Yavaş Can,
''Hayır, henüz değil.'' diye yanıt verdi. ''O çok güçlü. Onun bu kadar kuvvetli olduğunu söyleselerdi buna inanamazdım.'' Ama daha sırada germe aleti var. Hiç kimse germe aletine dayanamaz.
Van de Velde,
onu hala kullanmadın mı diye sordu. Ya yine karşı koyarsa?
Yavaş Can, o zaman sadece dar ağacını boylar dedi. Vali ağır ağır Doktor Sahar'a döndü.
Siz ne düşünüyorsunuz doktor?
Ekselans, mahkumun idam edilmesini istiyorsanız bunu onun vücudunun gerilmesinden hemen sonra yapmalısınız. Van de Velde öğrenmek istedi.
Ne kadar zaman sonra?
Bugün, karanlık basmadan önce, adam germe makinesine yatırıldıktan sonra geceyi çıkaramaz. Vali tekrar Yavaş Can'a baktı.
Beni düş kırıklığına uğrattın.
Cellat bu azarın farkında değilmiş gibiydi. Van de Velde'ye bakarken gözlerini hiç kırpmıyordu.
Ama bu kötü durumdan mümkün olduğu kadar yararlanmalıyız. Mahkumun öğleden sonra saat 3'te idam edilmesini istiyorum. O arada geri dön ve Courtney'i germe aletine yatır.
Yavaş Can, anlıyorum ekselans dedi.
Bu kez beni düş kırıklığına uğrattı. Bunu bir daha yapma. Korsan dar ağacına gönderilirken sağ olmalı.
Van de Velde katibe döndü.
Haberciler bütün kentte dolaşsınlar hop. Bugünün geri kalan bölümü resmi bir tatil sayılacak. Ama tabii surlardaki çalışmalar devam edecek. Francis Courtney bugün öğleden sonra saat 3'te idam edilecek. Bu kolonideki her özgür insan idamda bulunmalı. Herkesin korsanlarla nasıl başa çıktığımızı görmesini istiyorum. Ah evet, aklıma gelmişken. Bu haberi Mevru Van de Velde'ye ulaştırmayı unutma. Bu oyunu kaçırırsa çok öfkelenir.
Saat 2'de Sir Francis Courtney Sedye ile silah deposunun altındaki hücreden çıkardılar. Kaptanın çıplak vücudunu örtmek zahmetine girmemişlerdi. Kalenin güney surlarında iyice yukarıda olan hal gözyaşları yüzünden etrafı bulanık görmesine rağmen yine de babasının vücudunun germe aleti yüzünden garip bir biçimde çarpılıp sakatlanmış olduğunu fark etti. Bacakları, omuzları ve kalçasındaki eklemler yerlerinden çıkmış ve şişmişti. Üzerlerinde morumsu siyah çürükler vardı. Yeşil ceketlilerden oluşan bir idam mangası avluda bekliyordu. Kılıcını çekmiş olan bir subayın komutasında Sedye'nin etrafını sardılar. 20 asker önden ilerledi, 20'si de geriden, tüfeklerini eğmişlerdi. Ölüm davulunun güm, güm, gümüne uyarak adım atıyorlardı. Kortej kalenin kapılarından talim yerine çıktı. Halin yüzü bembeyazdı, buz gibi rüzgarda titriyordu. Daniel kolunu delikanlının omzuna attı. Hal ondan uzaklaşmak için bir şey yapmadı. Başlarını örtecek bezleri olan gemiciler o pis paçavraları çözdüler. Ölüm sedyesi aşağılarından geçerken haşin ifadelerle sessizce durdular.
Ned Tyler, Tanrı sizi kutsasın kaptan diye seslendi. Yelken açan insanların en iyisiydiniz.
Diğerleri de boğuk seslerle düzensizce bağırdılar. Hugo Barnard'ın kapkara dev köpeklerinden biri acı acı uladı. Sesi garip bir biçimde insanın sinirine dokunuyordu. Talim yerinde kalabalıklar ağacının etrafını sarmıştı. İnsanlar beklenti ve heyecan dolu bir sessizlik içindeydiler. Kolonideki herkes valinin çağrısına karşılık vermiş gibiydi. Yavaş Can yüksek platformda bekliyordu. Yine deri önlüğünü takmış, kafasına mesleği icabı maskeli başlığı geçirmişti. Ölüm maskesini. Siyah kumaştaki yarıklardan sadece gözleri ve ağzı gözüküyordu. Başında davulcunun bulunduğu kortej düzenli bir biçimde ağır ağır cellada doğru giderken o kollarını kavuşturarak bekledi. Ama valinin arabası bahçelerin arasındaki caddeden inerken Yavaş Can bile dönüp baktı. Araba talim yerine girdi. Aboli altı kır atı dar ağacına doğru sürerek arabayı platformun hemen altında durdurdu. Yavaş Can eğilerek valiyle karısını selamladı. Kara maskesindeki yarıkların arasından parlayan sarı gözleri Katinka'nınkileri bulunca yeniden selam verdi. Bu kez doğrudan doğruya kadına. Katinka hiçbir şey söylenmemiş olmasına rağmen celladın bu kurbanı ona, tanrıçası Kali'ye adadığını anladı. Fandevel'de söylendi. Böyle azametli davranması için hiçbir neden yok. Bu ahmak herif işi berbat etti. Adamdan bir kelime bile öğrenemeden onu öldürdü. Baban ve 17'lerin diğer üyeleri yükün bulunamadığını öğrendikleri zaman ne diyecekler bilmem. Tabii beni suçlayacaklar. Her zaman öyle yaparlar. Katinka her zaman olduğu gibi seni korumamı isteyeceksin sevgili kocacığım diyerek her şeyi daha iyi görebilmek için arabada ayağa kalktı. Manga platformun aşağısında durdu. Sir Francis'in üzerinde cansız yattığı sedye havaya kaldırılarak Yavaş Can'ın ayaklarının dibine bırakıldı. Cellat iğrenç işine başlamak için sedyenin yanında diz çöktüğünde seyirciler alçak seslerle omurdandılar. Biraz sonra kalabalık kükrer gibi bir ses çıkardı. Heyecan, dehşet ve müstehcen bir neşe karışımı bir sesti. Kıratlar bu ses ve taze kan kokusu yüzünden ürktüler. Koşum takımlarını titreterek sinirli sinirli kımıldandılar. Aboli ifadesiz bir suratlama şefkatle dizginleri çekerek hayvanları tekrar kontrol altına aldı. Zenci gözlerinin önündeki korkunç sahneden başını ağır ağır çevirerek kalenin tamamlanmamış surlarına doğru baktı. Mahkumların arasında duran Hal'i hemen seçti. Delikanlının boyu hemen hemen Daniel'inki kadardı. Duruşu ve tavırları olgun bir erkeğinki gibiydi. Aboli ama kalbi hala bir çocuğunki gibi diye düşündü. Hiçbir erkek ya da çocuk babasının ölümünü seyretmemeli. Zencinin iri kalbi neredeyse fıçı gibi göğsünü yarıp dışarı fırlayacaktı. Ama dövmelerin altında suratı hala ifadesizdi. Sir Francis Courtney ağır ağır havaya kalkarken tekrar dar ağacına döndü. Kalabalık yine böğürdü. Yavaş Can Sir Francis'in boynundaki ipi çekerek onu kaldırıyordu. İpi usulca ama güvenle tutuyordu. Bel kemiğinin kırılmaması ve idamın çok çabuk sona ermemesi için dikkatli davranılması gerekiyordu. Son yaşam kıvılcımı bağırsaklar deşilmeden önce o kemikleri kırılmış vücudun içinde sönüp gitmemeliydi. Bu cellat için bir gurur meselesiydi. Aboli kesin bir tavırla başını çevirerek yine surların üzerindeki zavallı delikanlıya baktı. Hal Courtney'e sessiz bir mesaj gönderdi. ''Onun için yas tutmamalıyız Gundvane. Tam bir erkekti o. Bir erkek gibi de yaşadı. Her okyanusta yelken açtı ve bir cengaverin yapması gerektiği gibi savaştı. Onun yıldızlar ve insanların davranışları konusunda bilgisi vardı. Hiçbir insana efendim demedi. Hiçbir düşmandan kaçmadı. Hayır Gundvane, sen ve ben onun için yas tutmamalıyız. O kalplerimizde yaşadığı sürece hiç ölmeyecek.'' Sir Francis Courtney'in parçalanmış cesedi 4 gün halka teşhir edildi. Her sabah ışık güçlenirken Hal surlardan baktı ve babasının cesedinin hala dar ağacından sarktığını gördü. Martılar siyah ve beyaz kanatlardan oluşan bir bulut halinde çığlık çığlığa geliyor ve bu ziyafet yüzünden kavga ediyorlardı. Karınlarını tıka basa doyurduktan sonra dar ağacına tünüyor ve sıvı pislikleriyle tahtaları beyaza dönüştürüyorlardı. Hal yaşamında ilk kez gözlerinin çok keskin olmasından nefret ediyordu. Babasına bakarken o korkunç değişimin her ayrıntısını görüyordu. 3. gün kuşlar babasının kafasındaki bütün etleri gagalayarak bitirmişlerdi bile. Şimdi boş göz çukurlarıyla sanki gökyüzüne sırıtıyordu. Açık talim yerinden geçerek kaleye gelen kentliler Sir Francis'in asılı olduğu dar ağacının rüzgar yönünde ilerlemeyi tercih ediyorlardı. Kadınlar sonradan geçerlerken içleri kurutulmuş baharatla dolu şaseleri yüzlerine doğru tutuyorlardı. Ancak Hal 5. günün sabahı aşağıya baktığı zaman dar ağacının boş olduğunu gördü. Babasının zavallı kalıntıları orada değildi artık. Martılar da kıyıya geri dönmüşlerdi. Ned Tyler Daniel'a merhametli tanrımıza şükürler olsun diye fısıldadı. Artık genç Hal'in kalbindeki yara iyileşmeye başlayabilir. Daniel şaşırmıştı. Cesedi bu kadar çabuk götürmeleri inanılmayacak bir şey. Van de Velde'nin bu kadar merhametli olduğunu hiç sanmazdım. Sukiyena Aboli'ye köle bölüğünün küçük arka pencerelerinden birindeki ızgarayı nasıl çıkarabileceğini göstermişti. Zenci iri gövdesiyle o pencereden dışarı süzülmeyi başarıyordu. Konaktaki gece nöbetçileri yıllar boyunca işi giderek gevşek tutmaya başlamışlardı. Aboli hiç zorluk çekmeden onlara görünmemeyi başarıp 3 gecedir köle bölüğünden kaçıyordu. Sukiyena onu uyarmış, şafak sökmeden en aşağı 2 saat önce dönmesini söylemişti. Çünkü nöbetçiler o saatte canlanıyor ve uyanmaya başlayan ev sakinlerini etkilemek için sanki tetikteymiş gibi davranıyorlardı. Aboli duvarı açtıktan sonra karanlıklarda koşarak koloninin sınırına 1 saatten daha az bir sürede ulaşıyordu. Buraya valinin emriyle acı bademler dikilmişti. Ağaççıklar hala seyrekti. Sıra boyunca aralarında pek çok açıklık vardı. Bir engel oluşturamıyorlardı. Ancak koloniden hiç kimse valinin izni olmadan bu sınırı aşamıyordu. Buna karşılık bu çizginin ötesinde uzanan vahşi yerde, ova, dağ ve ormanda yaşayan hotantoların da çiti aşarak kente girmeleri yasaktı. VOC artık vahşilerin kalleşliğine, sinsice hırsızlıklarına ve içki buldukları zaman sarhoş olmalarına katlanacak değildi. Hotanto kadınlarının hayasızca fahişeliği, bir avuç boncuk ya da ucuz bir süse razı olmaları, kolonide yaşayan ve tanrıdan korkan kentlilerin ahlakı bakımından bir tehlike oluşturuyordu. Kabilenin asker ya da hizmetkar olarak işe yarayabilecek üyelerinin kolonide kalmalarına izin veriliyordu. Ama geri kalanlar ait oldukları yere, yani vahşi bölgeye sürülmüşlerdi. Aboli her gece bu derme çatma sınırı aşıyor ve dümdüz ovada sessiz, kara bir hayalet gibi ilerliyordu. Bu düzlük Masa Dağı'nı ve aşağısındaki tepelerin Afrika'nın içerilerine doğru uzanmasını engelliyordu. Vahşi hayvanlar bu ovalardan kaçırılmamıştı. Çünkü birkaç beyaz avcının onların peşine düşmeleri için kentten ayrılmalarına izin veriliyordu. Aboli burada ava çıkan aslan sürülerinin çocukluğundan hatırladığı, insanın yüreğini donduran vahşi kükremelerini duyuyordu. Parslar çalıların arasında testere gıcırtısına ve öksürüğe benzeyen sesler çıkarıyorlardı. Zenci çoğu zaman göremediği antilop sürülerini ürkütüyor, hayvanların toynak gürültüleri gecede yankılanıyordu. Aboli'ye kara bir boğa gerekiyordu. 2 keresinde sürüye öyle yaklaşmıştı ki çalıların arasındaki hayvanların kokusunu almıştı. Koku ona babasının sığır sürüsünü hatırlatmıştı. Aboli çocukluğunda sünnet olmadan önce çobanlık yapmıştı. Bu sürüyü bir süredir izliyordu. Dev boğaların homurtusunu ve sütten yeni kesilmiş buzağıların bağırışlarını duymuştu. Onların toprağa batan toynak izlerini takip etmiş, ay ışığında ıslak pisliklerinden tüten buharları görmüştü. Ama sürüye her yaklaşışında rüzgar ona kalleşik etmişti. Hayvanlar onun yaklaştığını hissetmiş, çalıları ezerek 4 nala uzaklaşmışlardı. Sonunda gürültüleri duyulmaz olmuştu. Aboli'nin onları kovalaması imkansızdı. Çünkü gece yarısını geçmişti. Acı bademlerden oluşan çite ve köleler bölüğündeki hücresine ancak saatler sonra erişebilecekti. Aboli 3. gece tehlikeyi göze alarak köle bölüğündeki pencereden Sukiyena'nın güvenli olduğunu söylediği saatten daha önce çıktı. 1 saat kadar önce. Tazılardan biri ona doğru atıldı. Ama hayvan nöbetçileri uyarmadan önce Aboli onu hafif bir ıslıkla sakinleştirdi. Köpek onu tanıyıp elini kokladı. Zenci tazının başını okşayarak ona ormanların dilinde sözler fısıldadı. Hayvan kuyruğunu sallayarak iniltiye benzeyen sesler çıkarırken Aboli de ay ışığının düşürdüğü kara bir gölge gibi duvara açtı. Daha önceki araştırmalarında yaban öküzü sürüsünün her gece sık ağaçlıklı ormandan çıkarak sınırdan 1,5 kilometre ötedeki gölcükten su içmeye geldiğini öğrenmişti. Gece yarısı oraya ulaşırsa hayvanları su içerken yakalayabileceğini biliyordu. Bir boğayı ancak böyle seçip izleyebilirdi. Aboli ormanın kıyısındaki bir ağacın kovuğundan yaban zeytini dalından kesip biçim verdiği yayı aldı. Sukiyena, Vali Kleinhans'ın Doğu Hint adalarındaki görevi sırasında topladığı ve konağın duvarlarına astırttığı koleksiyondan bir tek demir okbaşı çalabilmişti. Koleksiyondaki sürüyle kılıç, kalkan ve bıçakların arasında bunun eksikliği fark edilmeyecekti.
Aboli köle kıza bunu sana geri getireceğim diye söz vermişti. Okun kayboldu, anlaşılırsa seni cezalandırmalarını istemem.
Sukiyana bir beze sardığı oku arabanın kanepesinin altına sokarken, buna olan ihtiyacım benim göze aldığım riskten daha büyük demişti. Benim babamın da doğru dürüst gömülmesine izin verilmedi. Aboli okun ucuna bir kamış takmış, onu zift ve sicimle yerine tutturmuştu. Ahırların arkasındaki avluda beslenen avcı şahinlerin döktükleri tüylerden almış ve onları da okun diğer ucuna bağlamıştı. Ancak okun ucuna zehir sürmek için gerekli böcek larvalarını bulacak zamanı yoktu. Onun için bu okla tam hedefi vurması gerekiyordu. Aboli karanlıkların arasından sessiz bir gölge gibi kaydı. Unuttuğu bazı becerilerini hatırlamaya başlıyor, genç bir delikanlıyken kabilesinin ihtiyarlarının öğrettikleri kafasında canlanıyordu. Gece rüzgarı çıplak göğsünü ve bacaklarını okşuyordu. Aboli rüzgarın yönünün farkındaydı. Gölcüğün etrafında rüzgar yüzüne çarpıncaya kadar dolaştı. Böylece burnuna aradığı o avın o keskin öküz kokusu geldi. Rüzgar yüksek sazları sarsacak ve Aboli'nin hafif gürültüsünü örtecek kadar güçlüydü. Böylece son 100 adımı hızla attı. Kuzey rüzgarının uğultusu ve sazların iç çekişini andıran hışırtısı arasında öksürüğe benzeyen bir homurtu duydu. Donmuş gibi durup oku yayına geçirdi. Acaba aslanlar öküz sürüsünden önce su içmeye mi geldiler diye kendi kendine sordu. Çünkü duyduğu ses bir aslanınkini andırıyordu. Az sonra dev toynakların suyun etrafındaki çamurlara basarken çıkan şapırtıyı işitti. Dalgalanan sazların yukarısında kara bir silüet belirdi. Ay ışığında bir dağ gibi gözüküyordu. Aboli bir boğa diye fısıldadı. Boğaların boğası. Boğa su içmişti bile. Yaşlı kurnaz hayvan gölcüye üreyen sürüdeki dişiler ve yavrulardan önce gelmişti. Suya girdiği için sırtına bulaşan çamurlar ıslak ıslak parlıyordu. Hayvan yine çamurları şapırdatarak Aboli'nin çömeldiği yere doğru geldi. Boğa sallanan sazların arasında gözden kayboldu. Aboli onun yaklaşmasını bekledi. Hayvanın derin soluklarını duyuyordu. Sağrılarına sürünen sazların hışırtılarını da. Boğa artık çok yakındı. Ama Aboli onu hala göremiyordu. Sonra hayvan birdenbire kafasını salladı. Sazlar boynuzlarına dolaşmıştı. Kulakları yanaklarında çarpıyordu. Aboli uzanırsam burnuna dokunabilirim diye düşündü. Vücudunun bütün sinirleri elindeki yay gibi gerilmişti. Birden önünde sazlar ayrıldı ve boğanın dev kafası belirdi. Ay ışığı kıvrık boynuzlarındaki kabarıklıkları ışıldatıyordu. Hayvan ansızın kötü bir şeyler olduğunu sezdi. Yakınındaki tehlikenin kokusunu alıyordu. Havayı koklamak için iri siyah kafasını kaldırdı. Burnu ıslak ve parlaktı. Ağzından sular akıyordu. İrileşen burun delikleri birer çukura dönüştü ve boğa havayı uzun uzun kokladı. Hayvanın sıcak solukları Aboli'nin çıplak göğsüne ve yüzüne geldi. Boğa başını döndürdü. Gizli avcının kokusunu almaya çalışıyordu. Bu bir insan ya da aslan olabilirdi. Aboli ise bir ağacın gövdesi kadar hareketsizdi. Ağır yayı iyice germişti. Zeytin dalı ve bağırsaktan yapılmış sicim öyle sağlamdı ki Aboli'nin kolları ve omuzlarındaki granit gibi kasları bile yayı gererken kabarıp titredi. Boğa başını çevirirken boynuyla kafatasının ve boynuzlarının içi dolu kabartılarının birleştiği yerde kulağının arkasındaki çukur ortaya çıktı. Zenci böyle nişan almış durumda bir kalp atışı kadar daha bekledi. Sonra oku attı. Ok havada parlayarak hışırdadı. Aboli'nin elinden fırlayıp boğanın kalın boynuna yarıya kadar gömüldü. Hayvan sendeleyerek geriledi. Eğer okun ucu Aboli'nin umduğu gibi bel kemiğindeki omurların arasına girseydi boğa olduğu yere yığılacaktı. Ama demir 3 bel kemiğine gelmiş ve o yüzden yön değiştirmişti. Yana kaymış ama o arada boğanın çene kemiğinin gerisindeki büyük atar damarı kesmişti. Hayvan madenin canını yakan darbesiyle debelenerek tekmeler attı. Kesilen damar patladı, kanlar havaya iyice yukarılara kadar fışkırdı. Ay ışığında bir deve kuşunun tüyleri kadar kara gözüküyordu kan. Boğa hızla Aboli'nin yanından geçti. O geniş birer kavis yapan boynuzlarını bir şeylere geçirmeye çabalıyordu. Aboli yayı yere atarak yana fırlamasaydı, karnının bir parmak ötesinden hışırdayarak geçen boynuzun parlak ucu ona saplanacak ve bağırsaklarını deşecekti. Boğa saldırısını sürdürerek kuru ve sert toprak yere çıktı. Dizlerinin üzerinde yükselen Aboli avının gürültüyle dikenlerin arasından geçişini izlemek için kulak kabarttı, sonra gürültü birdenbire kesildi. Uzun, tehlikeli bir sessizlik oldu. Zenci hayvanın zorlukla soluduğunu ve etrafındaki alçak bitkilerin yapraklarının üzerine damlayan kanlarının pıtırtısını duyabiliyordu. Sonra boğanın sendeleyerek yalpalayarak gerilediğini işitti. O kapkara kanlar akarken gücü tükenmeye başlayan hayvan ayakta kalmaya çalışıyordu. Sonra boğa hantalca yere yığılırken Aboli'nin çıplak ayaklarının altında toprak sarsıldı. Bir dakika sonra boğanın hırıltılı ölüm kükremesi, böğürmesi duyuldu. Sonra etrafa koyu bir sessizlik çöktü. Gece kuşları ve bataklıktaki iri kurbağalar bile o korkunç ses yüzünden sustular. Sanki orman o dev gibi yaratık öldüğü için soluğunu tutuyordu. Sonra yavaş yavaş gece yeniden canlandı. Kurbağalar sazların arasından o acayip sesleriyle vıraklamaya başladılar. Bir çoban aldatan kuşu öttü, uzaklarda bir yerde bir kartal baykuşu inledi. Aboli Sukiyana'nın onun için konağın mutfaklarından çaldığı bıçakla boğanın derisini yüzdü. Taze postu katlayarak ağaç kabuğundan yapılmış bir iple bağladı. Bu yük onun gibi güçlü kuvvetli bir adamı bile zorlayacak kadar ağırdı. Kucağında deriyle sendeledi. Sonunda deriyi başının üstüne dengeli bir biçimde koydu. Çıplak deşi geceleri dolaşan sırtlanlara, onu sabahın ilk ışıklarıyla bulacak olan etçil leyleklere, çaylaklara ve kargalara bıraktı. Koloniye ve yıldızların önünde silüeti gözüken düz tepeli dağa doğru gitti. O ağır yükün altında bile kabilesinin cengaverlerinin yaptıkları gibi düzgün adımlarla koşuyor, kilometreleri aşıyordu. 20 yıl denizlerde küçük bir gemiye tıkılıp kalmıştı ama artık böyle şeyler ona doğal gelmeye başlıyordu. Uzun zaman önce unuttuğu kabile bilgi ve deneyimlerinin çoğunu hatırlıyor, eski becerilerini yeniden ediniyordu. Afrika topraklarının gerçek bir çocuğuna dönüşüyordu tekrar. Aboli dağın aşağı yamaçlarına tırmandı ve sardığı deriyi kayanın yüzeyindeki dar bir açıklığa soktu. Üzerini iri taşlarla örttü. Çünkü sırtlanlar burada da dolaşıyorlardı. Onları çöpler, artıklar ve kolonideki insanların lağım suları çekiyordu. Son taşı da yerleştirdikten sonra başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Kıvrımlı akrep burcunun karanlık ufka doğru hızla indiğini gördü. Ancak o zaman gecenin ne kadar çabuk geçtiğini anladı. Koşarak yamaçtan indi, şirketin bahçelerine vardığı sırada karanlıkların arasında ilk horoz ötüyordu. Aboli sabah daha sonra diğer kölelerle birlikte mutfağın önündeki sıraya oturmuş, bir kase yavan un çorbası ve koyu ekşimiş sütten oluşan kahvaltısını bekliyordu. Sukiyana ev işleriyle ilgilenmek için önünden geçerken başını bir orkidenin sapına benzeyen boynunun üzerinde çevirmeden ''Dün gece döndüğünü duydum.'' diye fısıldadı. ''Çok geç kalmıştın. Yakalanırsan hepimizin başını büyük bir derde sokarsın. O zaman planlarımız bir işe yaramaz.'' Aboli de usulca yanıt verdi. ''İşim hemen hemen bitti. Bu gece son defa çıkmam gerekecek.''
''Dikkatli ol Aboli. Çok şey tehlikede olabilir.''
Köle kız kayarcasına uzaklaştı. Sukiyana onu uyarmasına rağmen yine de kendisine istediği kadar yardım etmişti. Aboli Sukiyana'nın arkasından bakmadan ''Bu küçük de dişi bir aslanın kalbi var.'' diye fısıldadı. O gece evdekiler uykuya daldıktan sonra Aboli yine pencereden dışarı süzüldü ve köpekleri hafif ıslığıyla yatıştırdı. Her birine kuru sucuk parçaları getirmişti. Bahçelerin aşağısındaki duvara erişince başını kaldırıp yıldızlara baktı. Doğudaki ilk hafif ışıltı ayın doğmak üzere olduğunu açıklıyordu. Aboli duvarın üzerinden açtı ve yola çıkmadan ilerlemeye başladı. Duvarın dışına dokunarak yönünü buluyordu. Yerleşim merkezindeki kulübeler ve binalarda ancak 3-4 sönük ışık vardı. Körfeze demirlemiş olan gemilerin hepsinin direklerinde fenerler yanıyordu. Kale yıldızların ışığında kara kasvetli bir yığın gibi duruyordu. Aboli talim alanının kenarında bekledi. Geceye özgü sesleri duyabilmek için etrafı dikkatle dinliyordu. Bir keresinde tam açıklıkta ilerleyeceği sırada sarhoş kahkahaları ve şarkıları duydu. Kaleden bir grup asker rıhtımdaki kaba saba izbe yerlerde eğlendikten sonra dönüyorlardı. O berbat inler her yere uzak bu garnizonda birer meyhane sayılıyor, burada hotantoların dop dedikleri sert alkol satılıyordu. Eğlenceden dönen adamlardan birinin elinde zifte batırılmış bir meşale vardı. Yeşil üniformalı talim alanının ortasındaki dar ağacının önünde durup hala orada asılı olan ölüye hakaretler yağdırırken meşalenin alevleri dalgalandı. Askerin arkadaşları bu sözlere sarhoş sarhoş böğürürcesine güldüler. Sonra da yalpalayarak birbirlerine destek olmaya çalışarak kaleye doğru gittiler. Adamlar kapıdan girip gözden kayboldukları, etraf yine karanlıklaşarak sessizleştiği zaman Aboli talim alanından hızla geçti. Etrafını ancak birkaç adım ötesine kadar görebiliyordu. Ama çürümüş et kokusu ona yol gösteriyordu. Bir aslan leşinin kokusu ancak çürüyen bir insan cesedininki kadar keskin olabilirdi. Sir Francis Courtney'in kafası kesilmiş, vücudu düzgünce dört parçaya ayrılmıştı. Yavaş can daha kalın kemikleri kesebilmek için bir kasap satırı kullanmıştı. Aboli kafayı üzerine takıldığı mızraktan çıkardı. Onu temiz beyaz bir beze sararak elindeki heybeye yerleştirdi. Sonra cesedin diğer parçalarını aldı. Köydeki köpekler daha küçük kemikleri alıp götürmüşlerdi. Ama Aboli karanlıkta çabalamasına rağmen geri kalan her şeyi toplamayı başardı. Heybenin deri kapağını kapatıp şeridi tokadan geçirdi. Torbayı omzuna attı ve tekrar dağlara doğru koşmaya başladı. Sukiyana dağları çok iyi biliyordu. Her uçurumu, dik kayayı ve yarı. Aboli'ye mağaranın bir gece önce taze boğa derisini sakladığı dar ağzına nasıl erişeceğini tarif etmişti. Zenci gökyüzünde yükselmeye başlayan ayın gümüş ışıklarında orayı kolaylıkla buldu. Mağaranın ağzına gelince eğildi ve boğanın derisini gözlerden gizleyen iri taşları çabucak kaldırdı. Sonra yarığa süzüldü, yukarıdan sarkan ve mağaranın karanlık ağzını gizleyen dikenleri yana itti. Aboli, Sukiyana'nın verdiği mumlardan birini yakabilmek için çakmak taşı ve çelikle ustaca çalıştı. Dağın aşağısında olabilecek birilerinin görmemesi için alevi çukurlaştırdığı avuçlarıyla örttü. Sonra doğal, alçak tünelde ellerinin ve dizlerinin üzerinde ilerlemeye başladı. Heybeyi arkasında sürüklüyordu. Sukiyana'nın söylediği gibi yarık birdenbire büyük bir mağaraya açıldı. Burasının tavanı Aboli'nin ayakta durabileceği kadar yüksekti. Mumu yukarıya kaldırdı. Mağara büyük bir reisi gömmek için uygun bir yerdi. Hatta en uçta kaya doğal bir raf bile oluşturuyordu. Aboli heybeyi oraya bıraktı. Yaban öküzünün derisini almak için sürünerek geri döndü. Tünele tekrar girmeden önce doğan aya bakıp yönünü sapladı. Usulca onun yüzünü 10.000 ayı ve sonsuza kadar bütün şafakları görmesi için o yöne çevireceğim dedi. Ağır deriyi sürükleyerek mağaraya soktu, açıp yere serdi. Mumu taş rafa koyarak heybedekileri boşaltmaya başladı. Önce birlikte getirdiği küçük armağanları ve törenle ilgili eşyaları bir yana bıraktı. Sonra Sir Francis'in beze sarılı kafasını çıkardı ve onu derinin ortasına koydu. Bezi saygıyla açtı. Mağaraya yavaş yavaş yayılan mide bulandırıcı keskin kokudan tiksinmiyordu. Kaptanın vücudunun parçalarını bir araya getirerek doğal bir biçimde birleştirdi. Onları ağaç kabuğundan yapılmış iplerle bağladı. Sir Francis'in cesedi şimdi yan yatıyordu. Dizlerini çenesine doğru çekmiş, kollarını bacaklarına dolamıştı. Ana rahmindeki ceninin ve uyuyan insanların doğal yatışıydı bu. Aboli sonra deriyi ölüye sıkıca sardı. Sadece kaptanın mahvolmuş yüzü açıkta kaldı. Aboli deriyi dikkatle dikti. Böylece kuruduğu zaman büzülecek ve demir kadar sert bir tabuta dönüşecekti. Bu dikkat isteyen uzun bir işti. Mum iyice küçülerek sıvılaşmış dibinde titremeye başladı. Aboli bu alevden yeni bir mumu yakarak çalışmasını sürdürdü. Bu işi bitirdikten sonra bağa bir tarak aldı. Bu da yine Sukiyana'nın armağanlarından biriydi. Sir Francis'in kafatasına yapışık olan saçlarını tarayarak düzgünce ördü. Sonra oturur durumdaki cesedi kaldırıp taş rafa yerleştirdi. Ölüyü dikkatle doğuya doğru çevirdi. Sir Francis artık sonsuza dek ayın doğuşunu ve şafağı seyredecekti. Aboli yere çömelerek bir süre o mahvolmuş kafaya baktı. Onun eski halini hayal ediyordu. Kendisini 20 yıl önce köle ambarından kurtaran genç ve enerjik denizciyi görüyordu. Sonunda ayağa kalkarak birlikte getirdiği mezar eşyalarını topladı. Onları birer birer taş rafa, Sir Francis'in ölüsünün önüne dizdi. Kendi elleriyle oyduğu küçücük gemi modelini de ortalarına yerleştirdi. Aboli bununla fazla uğraşacak zaman bulamamıştı. Gemi kaba saba çocukça bir şeydi. Ama teknenin 3 direği vardı ve kıç tarafına Lady Edwina adı oyulmuştu. Aboli bu geminin seni karanlık okyanuslardan geçirmesini ve adını taşıdığı kadının beklediği kıyıya eriştirmesini dilerim diye fısıldadı. Ondan sonra bıçağı ve zeytin dalından yaptığı yayı geminin yanına koydu. Seni silahlandırmak için kılıcım yok ama karanlık yerlerde bu silahlarla kendini korumanı diliyorum. Sonra yemek kabını ve su şişesini rafa yerleştirdi. Bir daha aç ve susuz kalma. Aboli en son tahtadan oydu ve yeşil abalone kabuğu, yontulmuş beyaz kemik ve nehir yatağından aldığı, küçük renkli taşlarla süslediği tahta açılarak, ''Yaşamda sana yol gösteren Tanrı'nın ölümde de yol göstermesini dilerim.'' dedi. Haçı Sir Francis'in boş göz çıkırlarının üzerine koydu. Mağarada diz çökerek çalı çırpı topladı ve onları mumun aleviyle tutuşturdu. ''Ateşin uzun gecenin karanlığında seni ısıtmasını dilerim.'' Sonra kendi dilinde bir cenaze şarkısı söylemeye başladı. Şarkı uzun bir yolculuğa çıkmış bir insanla ilgiliydi. Aboli hem tempo tutmak hem de saygısını belirtmek için usulca el çırpıyordu. Ateşin alevleri sönükleşirken ayağa kalkıp mağaranın ağzına gitti. ''Elveda dostum.'' dedi. ''Hoşça kal babacığım.''
27. ayrımın sonu. Sayfa 346.